Ayrım 7.
Çok teşekkür ederim diye cevap vermeye çalıştı Akın. Size çok zahmet oluyor. Kendimi sanki bir şeyler yemeye gelmiş gibi hissediyorum buraya gelince. Siz hiç... Aman oğlum, bunun lafı mı olur, ne olacak? Ben bu domuza söylüyorum hep yemek yerken, bir şeyler pişirirken. Söylüyor mu sana bilmem. Söylemez, söyler mi hiç? Hep diyorum, Akın'da olsaydı, şundan o da yiyebilseydi. Gelsene oğlum, niye gelmiyorsun? Ayda yılda bir gelmekle olmaz. Sık sık gelişin ne? Sık sık geliyorum zaten. Ayda yılda bir olur mu? Daha geçen hafta. Ha, geçen hafta annenler telefon etti. Söyledin mi Akın'a? Tamam tamam söylemiştin. Seni çok merak etmişler. Anne baba hiç merakta bırakılır mı? Ara sıra ara onları. Alt tarafı bir telefon. Buradan arayabilirsin mesela. Eksik olmayın. Evvelki gün aradım. Hep söylüyorlar, sizi çok seviyorlar. Bir türlü fırsat bulup tanışamadık ama bizi her aradığında çok rahatlıyoruz diyorlar. Aman eksik olmasınlar canım. Ben sadece telefonu açıp konuşuyorum. Senin hakkında ne biliyorsam onu söylüyorum. Hepiniz akıllı uslu çocuklarsınız da neden bizi çatlatmak istiyorsunuz? Korkudan, üzüntüden çatlatacaksınız. Ya da başınız belaya girecek, bizi de mahvedeceksiniz, kendinizi de. Koca orduyla, devletle başa çıkılır mı? Bunlar deli mi? Vallahi anlayamadım. Cevap vermelerini beklemeden konuyu değiştirdi Fahriye Hanım. Çaydanlığı şimdi ocağa koydum dedi Turan'a. Isınınca gel al. Sizin için koydum, bizim işimiz bitti. Şişman, kocaman gövdesinden beklenmeyecek bir çabuklukla odadan çıktı. Turan ardından kapıyı kapattı. Tabaklardan birinde kıymalı börek, diğerinde elmalı pay vardı. İki su bardağına çay konulmuştu. Akın neşeyle masanın başına kuruldu. İşte bu anları çok seviyorum. Bak, sana da tabak getirmiş annen. Hepsini ben yiyemem, sen de al. Ne zannettin, tabii yiyeceğim dedi Turan. Börekten koca bir parça ısırmıştı bile. Adama bak yahu, kendi evinde insana bir şey yedirmeyecek. Sen yemiştin ya hani, ben onun için dedim. Şaka şaka, benim için bu dilim son, sen istediğin kadar al. Bir süre ikisinden de ses çıkmadı. Annesi bu işi gerçekten iyi biliyordu. Akın'ın aklının yarısı yediklerinin lezzetinde, yarısı hala yerine sınava girdiği adamdaydı. Bir an köşede pencerenin altında yerde duran bir naylon torba ilişti gözüne. Torbanın içinden renkli, desenli kağıtla kaplanmış, çözülmüş kırmızı kordelasının uçları dışarıya sarkan büyükçe bir paket görünüyordu. O paketin ne işi var burada? İnşallah doludur. Turan sakin sakin, dolu tabii diye cevap verdi. Kan beynine çıkmıştı Akın'ın. Yüzü yine kıpkırmızı olmuştu, bağırdı. Gazeteler evin orta yerinde duruyor, adam burada oturmuş X'lerin Y'lere karşı durumunu hesaplıyor. Adama bak yahu! Allah kahretsin! Hırsından bir an ne diyeceğini bilemedi. İçinden lanetler, küfürler yağdırıyordu. Tutup Turan'ın boğazını olanca gücüyle sıkmak istedi. Yerin dibine batsın şu siyasilik diye düşündü. Öfkeyle söylendi. Bu kadar vurdum duymazlık, bu kadar liberalizm başka hiç kimsede bulunmaz. Söyledikleri sinirlerini hiç yatıştırmamıştı. Ayağa kalkıp sandalyesine sıkı bir tekme attı. Ulan geçireceksin şunu kafasına, patlatacaksın beynini. Biraz sakinleşir gibi olmuştu. Masadan uzaklaşmakla birlikte devrilmekten kurtulmuş olan sandalyesine tekrar oturdu. Kendisine yöneltilen ölçüsüz kızgınlık Turan'ı zevklendirmişe benziyor. Bir yandan çayını içiyor, bir yandan sırıtıp duruyordu. Bu Akın'ı daha da sinirlendirmişti. Düşündü, düşündü. Sonra sakin bir sesle, ''Bak arkadaş, senden kadro madro olmaz. Sonunda buna ben de inandım. Bu iş bitsin artık.'' dedi. Amacına bu kez ulaşmıştı. Tuğra'nın gülümsemesi yüzünde dondu. Bozuk bir yüzle cevap verdi. ''Bilmeden olur olmaz konuşuyorsun. Gereksiz sözler bunlar. Neymiş gereksiz olan? Anlat bakalım da anlayalım. Neymiş işin doğrusu? Semih dün akşam yoktu. Yine çok önemli bir iş bahane ederek öğlenden çekip gitti. Feyyaz'ın da annesi gelmiş memleketten. Bu akşam olmaz, yarın alayım dedi. Öbürlerine de ben vermedim. Yarın hepsine birlikte veririm diye düşündüm. Randevuları ona göre ayarladım. Zaten gazeteleri 5 parçaya ayırmam gerekiyor. Nerede açacaktım paketi? Her koşulda buraya gelecekti bir kere. Niye gelecekmiş be? Niye buraya geliyor? Adam 10 kere içeriye girmiş çıkmış. En dikkatli saklanması gereken şeyler bu eve geliyor. Ne biçim anlayış bu? Eğlence olsun diye getirmedik herhalde. Sakıncalı olduğunu ben de biliyorum. Sabahtan Arzu'yu göremedim. Gazeteleri onlara koyacaktım. Orada bölüştürecektim güya. Bizimkileri evde olduğunu söylemiş. Elimde paket akşama doğru oraya gittim, kimse yoktu. Ben de buraya getirdim. Başka ne yapmamı bekliyordun? Bilip bilmeden konuşuyorsun. Bunların hiçbiri mazeret değil. Sen disiplinsiz bir insansın. İnatçı bir adamsın. Kimseyi umursadığın yok. Karşındakini dinler gibi görünüyorsun ama yine bildiğini okuyorsun. Bütün sebep bu. Onca eleştiriye uğradın buna benzer konularda. Sen hala aynı şeyleri geveleyip duruyorsun. Paketi ne zaman alacağın 2 gün önceden belliydi. Rahat rahat randevularını da evlerini de ayarlayabilirdin. İşi ciddiye almıyorsun. Mesele burada. Kafan kim bilir nerelerdeydi. Hiç olmazsa tavan arasına falan koyabilirdin. Tavan arası mı? Yahu zaten bugünlerde tavan faresine döndüm. Son bir aydır belki 40 kere çıktım indim. Kapıcıdan merdiveni almıştım. Geçen hafta gelseydin görürdün. Bir hafta kapının üstündeki deliğe dayalı kaldı. Karşıki komşular evcek beni seyredip durdular. Elimde paketler dışarıdan geliyorum, hiç eve uğramadan doğru yukarıya. Elimde daha küçük paketler aşağı iniyorum. Evvelki akşam yine paldır küldür aşağı iniyordum. Saat 11 miydi neydi, karşıdakilerin kapısı açıldı. Misafirlerini geçirirken tam ortalarına düştüm. Ne diyeyim, benim odaya devamlı su damlıyor da çıkıp bir bakayım dedim güya. Tuhaf tuhaf yüzüme baktılar. Bir daha çıkmıyorum oraya. Tuğra'nın anlattığı durumu kafasında canlandırınca Akın'ın gülesi geldi. Fakat böyle bir anda gülmesi eleştirisinin gücünü sıfıra indirebilirdi. Derin bir iç çekti. Kalktı, pencereye yürüdü. Dışarıya bakma sırası ondaydı. Biraz ağır konuşmuştu galiba. Eleştirilerden hiç etkilenmiyor gibi görünüyordu. Ama aslında sözlerin bayağı içine işlediği belliydi. Yine de kendine bir çeki düzen vereyim demiyordu. Düzelmeyecekti bu çocuk. Ne yapmalı, nasıl davranmalı? Bizimkiler biraz farklı olanın, hata yapanın üstüne gitmeye bayılırlar. Tavırları göze batmaya başladı. Üzerine gitmeyin. Bu onun karakteri mi diyeceğim onlara? O daha da kötü diyeceklerdir. Çok hırsız bir adam. Üzerine büyük sorumluluklar almak istemiyor da değil. Fakat kendini zorlamadan kazanmak istiyor bazı şeyleri. Yetenekleriyle götürmek istiyor. Döndü, Tuğra'nın karşısına geçti. Hemşerim, sen durumun farkında değilsin. Şu koca şehirde gençliğin en ileri 40-50 kişisinden birisin sen. Herkese örnek olman gerekiyor. Konumuna uygun davranmıyorsun. Bir sürü değişik özelliğine saygı duyuyorum. Yeteneklerini, cesaretini takdir ediyorum. Fakat bu tavırların izah edilebilir gibi değil. Arkadaşlardan kime anlatırsak anlatalım, doğru bulmaz bu tutumu. Tuğran cevap vermedi. Düşünceli bir yüzle yerinden kalktı. Ben çayı getireyim diyerek odadan çıktı. Akın bardakta kalan çayını bitirdi. Ne biçim insan bu diye sordu kendine, düşüncelere daldı. Hem tutarlı bir mantığı var, hem aptalcasına bir umursamazlık içinde. Disipline edilmekten hiç hoşlanmıyor, örgütlü mücadeleden kopmak da istemiyor. Aslında herkesin içinde yaşanıyor bu çelişki. Bizde herkes kendini alabildiğine zorluyor. Hatasız, zaafsız, kararlı, cesur, ideal devrimci görünmek için. Kimse zorlamasa kendini, Turan gibi aldırmaz olsa, belki çoğunun hali onu aratacak. Sayımızın azlığının farkına vardıkça açığı yine kendimizle kapatmak istiyoruz. Daha ilkeli, daha yetenekli, daha kararlı, daha çalışkan, daha cesur, daha kusursuz insanlar haline gelerek. Turan elinde çaydanlık odaya girdi. Toparlanıyorlar galiba dedi. Ama hiç ümitlenme. Bunların toparlanmaları en az 1 saat alır. Çayları tazeledikten sonra Akın'ın karşısını iskemleye ters oturdu. Bir şeyler anlatmak istediği belliydi. Sıkıntılı, biraz da kederli bir yüzle söze girdi. Sen benim aldırmaz göründüğüme bakma. Eleştiriler üzerinde ne çok kafa yorduğumu tahmin bile edemezsin. Zaten eleştiri gelmesi de gerekmiyor. Yaptıklarımızın farkındayım. Kendini kandırmıyorsa her insan farkındadır. Düşünüyorum, düşünüyorum, bir türlü çözüm yolu bulamıyorum. Sonunda bildiğin gibi devam et diyorum kendime. Peki ne düşünüyorsun? Aç biraz. Bak, Meselenin birçok yönü var. Bir kere şunu söyleyeyim, bana önerilenlerin şöyle ol, böyle ol gibi sözlerin aksine ben o kadar iddialı, yani dört dörtlük olma çabasında bulunmak istemiyorum. Bu bana göre bir şey değil. Eskiden benim de böyle hedeflerim vardı ama bir noktada kendimi tanıdım. İnsan ne ölçüde iddialı olursa, ne kadar kusurlarını, zaaflarını aşmaya çalışırsa, o ölçüde zayıflıklarının, yetersizliklerinin farkına varıyor. Hem kişisel planda, hem siyasi planda. Bir kere insan çevresini değiştirmek istiyor. En başta ben, kendi arkadaşlarımı değiştirmek istiyorum. Konuyu dallandırdım. Bak şöyle anlatayım. Ben çevremde benim gibi düşünen, benim gibi duyan insanlar olmasını isterim. Bir demokratı kendi düşüncelerime kazanmak isterim. Bir taraftarımızın yalnızca siyasi konularda değil, her konuda benimle duygu ve düşünce iletişiminde olmasını, ortak pek çok yanlarımızın bulunmasını isterim. Oysa görüyorum ki insanları kazanmak, örgütlemek çok zor. Hatta bazı şartlarda imkansız gibi bir şey. Öte yandan kazanmışız dediğimiz arkadaşlara bakıyorsun. Hangi açıdan incelersen incele, üzerlerinde daha çok çalışmak, onları gerçek anlamda kazanmak gerektiği sonucuna varıyorsun. Bence işte asıl siyasi çalışma, asıl yapılması gereken budur. Kişisel planda meseleye bakıyorum, görüyorum ki bu insanları etkilemek, bir yerlere yönlendirmek için ya insanın olağan dışı bir ikna kabiliyeti olması lazım ya da herkesi etkisi altında bırakacak efsanevi bir kişilikte olması. Bunlar bende yok. Ya da konuya siyasi açıdan bakıyorum. Kitlelerin, aydınların her bakımdan kafasını açan, gelişmiş bir programa ve ideolojik kapasiteye erişmiş bir örgüt olması, bu örgütün vurduğu yerden ses getirmesi lazım ki insanlar etkilensin. O da ortada yok. İşte bunun ötesinde faaliyetler bana anlamsız geliyor. Elbette her şart altında bir şeyler yapmak gerek. Ama zorladıkça kendim yıpranıyorum. Zorladıkça kendime güvenim azalıyor. Tersini yaptıkça, yani bazı şeyleri inceleyip sık dokumadıkça, serbest davranınca, insan sorunları o derece gözünde büyütmüyor. Kendine güveni artıyor, örgüte güveni artıyor. Hayret doğrusu, anlattığına benzer bir ruh hali içinde olduğunu tahmin etmiyor değildim. Fakat bu bakış açısını teorileştirip savunmasını yapacak kadar ileri gittiğini bilmiyordum, helal olsun. Turan yeni bir sigara almak için sabırsız bir hareketle masadaki pakete uzandı. Sen olsun öyle deme. Söylediklerim gelişi güzel söylenmiş bahaneler değil. Ne derece riskli bir yolda olduğumuzu, omuzlarımızdaki yükü biliyorsun. Bu yolda devam etmek için moral gerekir. Yöntemi nasıl olursa olsun, her devrimci moralini yüksek tutmalı. Benim yapmaya çalıştığım bu. Buna morali yüksek tutmak denmez ki. Elinde bir makine var, sen bunu yarım kapasitede çalıştırıyorsun. Neden böyle yapıyorsun diye sorduklarında, makine böyle daha verimli işliyor diye cevap veriyorsun. Bu bizim mantığımız değil, sen buna yöntem mi diyorsun? Bir kere demagoji yapıyorsun. İkincisi elbette bir yöntem. Üçüncüsü bizler makine değiliz. Kaldı ki makine bile olsak, onu motoru çatlayıncaya kadar zorlamak hiç akıl kârı değil. Yarı yolda su kaynatanları çok gördük. Tutumun çok yanlış. Sen hiç kimseyle tartışmadan, görüşmeden bir takım fikirler geliştirmişsin, kararlar almışsın. Bunları bir sır gibi saklayıp günün birinde sıkışınca açıklıyorsun. Ne düşündüysen çok önceden bizimle, örneğin benimle tartışmalıydın. Sen öyle davranmadın, açık oynamadın bizimle. Fikirlerin de fikir olsa, bunlar bayatlamış düşünceler. Aklım almıyor be. Nasıl olup hiç kimseyle konuşup tartışmadan kendine bu sonuçlara varma hakkı tanıyorsun? Yazıklar olsun. Bazı şeyler için insan kendi başına düşünüp kendi başına kararlar vermeli. Kendi içimde hesaplaşmayı tamamlamadan kiminle konuşacaktım? Üstelik bazı sonuçlara varmış falan değilim. Bunlar geldiğim noktadaki düşüncelerim. Yani olgunlaşmamış fikirler. Ben her zaman bal gibi olgunlaşmış düşünceler. Bundan bir adım ilerisi, hadi arkadaş bana eyvallah demek, çekip gitmek. Meseleyi hafife alıyorsun. Hafife alan sensin. Ben çekip gitmek için değil, kalmak için bu yolu tutuyorum. Onun için seninle tartışıyorum. Sonra başkalarıyla niye tartışmadın diyorsun. Bugüne kadar seninle bile ne tartışabildik ki? Seni suçladığım yok, yanlış anlama. Ortada bir suç varsa hepimizin. Bunca yıllık arkadaşız. Çevremizdeki herkesin malumu olan bir takım konular dışında hangi özel ya da genel meseleyi oturup derinlemesine tartıştık ha, söylesene. Ne zaman tüm dertlerimizi döktük birbirimize? Kim gerçek anlamda açık? Kim kendi sorunlarını, çelişkilerini açık açık ortaya koyuyor da benden istiyorsun bunları? Eskiden böyle konularda bizim vatandaşlara güvenmezdim. Ama o zaman bu güvensizliği aşamadığım küçük burjuva bir zaaf olarak değerlendirirdim. Küçük burjuva onurumu suçlardım. Şimdi öyle düşünmüyorum. Arkadaşlar arasında bırak bazı sorunları çözecek ve insana yol gösterecek, onları layıkıyla anlayıp değerlendirebilecek nitelikte adam görmüyorum. Haksızlık etmeyeyim. Az da olsa bu düzeyde arkadaşlar muhakkak ki vardır. Ama önemseyip de kim vakit ayırır bu tür sorunlara? Açtığın zaman kendi bildikleri gibi anlayıp küçümserler adamı. Ortam bunu gerektiriyor. Haksızlık etmeyeyim diyorsun ama haksızlık ediyorsun. Hareketin niteliksel gelişmesini inkar ediyorsun. Geçmişte önem verilmeyen bazı sorunlara giderek çok daha fazla önem verildiğini inkar ediyorsun. Bunu geçen hafta bizzat kendin söylemiştin. Kendinle çelişki içindesin sen. Kafan iyice karışmış. Bilmiyorum. Evet, öyle bir gelişme var. Yalnız bazı problemlerin de henüz halledilmediğini, aksine daha çetrefil hale geldiğini de görmek lazım. Bir an sessizlik oldu. Ardından gülerek devam etti Turan. Bazı sonuçlara varmak için bile iddialı olmak gerekir. Demiştim ya, bu bana göre değil. Şimdilik idare edip gidiyoruz işte. Akın arkadaşını kaybetme korkusu içindeydi. Öfke ve sitemle, sen ne söylediğinin farkında değilsin diye isyan etti. İdare ediyormuş, rezalet. Bu söylediklerin kesinlikle konumunda bağdaşmaz. Hem kendin için tehlikeli hem örgüt için. Turan da kızmıştı. Demek öyle, dedi. İçimizi olduğu gibi döktük diye şimdi de güvenilmez duruma düştük. Böyle olacağını biliyordum. Ben dememiş miydim bu konular açık tartışılmaz diye? Güvenmeyin siz. Adamın kafasını kızdırma. Şimdi de kendini acındırıyor. Bu da bir pasifizm belirtisidir arkadaş. İşi hemen güvensizlik ikilemine getiriyorsun. Demin belki klasik bir laf ettim ama doğru değil mi sen söyle. Turan asık bir suratla tamam dercesine başını çevirdi. Mırıldanarak konuştu. Aslında seninle bile konuşmaya hazır değilim. Ardından yeniden konuşmaya karar vermiş gibi Akın'a baktı ve içtenlikle devam etti. Yararına inandığım çalışmalarda hiç de gevşek değilim. Aksine gayet istekli ve takipçiyim. Beni yanlış tanıyorsunuz. Hakkımda hali hazırda yapılan işler içinde değerlendirme yapılıyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Yaptıklarımıza inancım var. İnancım olmasa zaten şimdi bambaşka bir konumda bulunurdum. Yapılış şekillerine inancım yok. Yaptıklarımızın çoğu bana sanki iş olsun diye yapılıyormuş gibi geliyor. Çok basit geliyor. Bir eleştir, iki eleştir. Ben de kafa yormuyorum artık. Kolayını buldum. Bana bir görev veriliyor. Görev olduğu için gidip yapıyorum. Görev olduğu için faaliyet örgütlüyorum. Görev olduğu için başkalarına görev verip onları ajite ediyorum. Yapıyorum işimi, bitiriyorum, işte o kadar. Yapma öyleyse. Ne diye yapıyorsun? Adama bak. Şimdi de memur anlayışının propagandasını yapıyor. Açıkça söyleyince mi suç oluyor? Benim gibi davranan öyle çok insan var ki. Bunu kendilerine dahi itiraf etmekten korkuyorlar. Onlardan çok daha olumlu bir konumdayım. Hiç olmazsa neyin ne olduğunu biliyorum. İşin farkında olmama rağmen onlardan geri kalmıyorum. Çoğundan daha çok iş yapıyorum. Bu senin görüşün. Çok açık veriyorsun. Baştan savma iş yapınca ayrıntılara önem vermiyorsun. Ayrıntılara önem vermedikçe kendini tehlikeye atıyorsun. Bugüne kadar ne ipe sapa gelmez şekillerde yakalandın. Demek işin anahtarı buymuş. Sen de benim kadar yakalandın. Bu dediğin bir kanıt mı sanki? Hadi canım, olayları istersen tek tek karşılaştıralım. Hatasını da kabul etmez ki birader. Her şeyi en iyi düşünen kendisi. Aklıma geldi. Geçen hafta elinde bildiri paketi alakasız bir buluşmaya gitmişsin. Ne diyorsun? Bunu açıkla bakalım. Turan ayıp bir şey yaparken yakalanmış bir çocuk gibi mahcup güldü. Kim söyledi sana bunu? Kim söylediyse söyledi. Bak Turan, ne dersek diyelim, bizimkiler esaslı haklılar. Sen kendi isteğinle bu yapıda kaldığın sürece sadece yakalanmış, içeri düşmüş olman bile bir kadro kaybı anlamında harekete zarar verir. Bu memur anlayışını bırak. Şartlar çok ağır. Bu şartlarda iyi kötü bir şeyler yapılmaya çalışıyor. Küçümsüyorsun mücadeleyi. Herkes hata yaparsa ben de yaparım. Gidilen yol yanlışsa benim yolum da yanlış olur diyorsun. Bu her türlü tavrı haklı gösterme mantığıdır. Sonra başkalarından çok şey bekliyorsun. Onlar o kadar ince düşünemezler. Herkesin psikolojisini tahlil edemezler. Böyle olsaydı daha iyiydi ama buna ne güçleri ne zamanları var. Her ülkede ve her zamanda siyasi çalışma için en temel şart sıkı çalışma ve disiplindir. Bundan başkasını kabul etmiyorum. Her şeyin önünde ilkeler gelir. İlkelere uyulsa, her kademede harfiyen uyulsa o zaman işler çok daha düzenli yürüyecek. O zaman belki benim de harekete yönelik pek eleştirim kalmayacak. Önce ilkelere uyacaksın, sonra kişisel sorunlarınla uğraşacaksın. Bu yapı içindeki herkes böyle düşünmek zorunda. Var olmak için başka çıkar yol yok. Kadınların bağırtıları artmıştı. Sesleri yakınlaştı. Dış kapının önünde vedalaşma faslına geçirmişti. Sen de haklısın dedi Turan. Neyse, sonra yine konuşuruz. Konuşmalar açılan kapıyla merdiven boşluğundan yankılanarak geliyordu. Sonra merdivendeki ayak takırtılarıyla sesler giderek azaldı. Ardından kapının kapandığı duyuldu. Çok geçmedi. Fahriye Hanım yine daldı içeriye. Ne haltlar karıştırıyorsunuz gene burada? Kapanmışlar odaya. Kim bilir ne şeytanlıklar kuruyorlar. Sizi şikayet edeceğim. Vallahi şikayet edeceğim. Keyifli keyifli güldü. Çok zaman olduğu gibi pür neşe görünüyordu. Bükülmüş iki parmağıyla Tuğra'nın kafasına vurdu. Ezeceksin bunun kafasını diye bağırdı. Zavallı garip çocuğu kandırıp duruyor. Bütün kötülükler bunun kafasından çıkıyor, bunun. Senin burnun boktan kurtulmaz, bari başkalarını yakma. Tuğra'nın zekasıyla övünürdü Fahriye Hanım. Sık sık bu şekilde şakacıktan onu suçlar vururdu kafasına. Fakat bazen içine bir kuşku girer, ondan bundan şüphelenirdi. Akın'a sizin elebaşınız kim diye sorardı. Sorduğu sorular ve şüphelendiği kişilerle onu çok güldürürdü. Kadının elebaşı zannettiği kişi ilgisiz bir sempatizan ya da Tuğra'nın sıradan demokrat bir arkadaşı olurdu genellikle. Masadaki boş tabak ve bardakları görünce bağırdı. Ay çayı bitmiş çocuğun, eşek, hala oturmuş konuşuyor. Kalk bakalım koy arkadaşının çayını, börek de getir oradan, dürttü Tuğra'nı. Hay Allah, git başımızdan, diye söylendi Tuğran. Ağır ağır yerinden doğruldu yine de. Akın tutup omuzlarından arkadaşını geri itti. Ben çay isteseydim kendim koyardım, otur yerine. Tuğran üstelemeden memnun arkasına yaslanırken Akın rahatsız bir yüzle nezaketin gereğini yerine getirdi. Elinize sağlık, börek ve çay çok güzel olmuş. Afiyet olsun oğlum, dedi Fahriye Hanım. Ben sana biraz daha getireyim. Akın'ın itirazına rağmen odadan fırladı. Az sonra elinde bir tabak geri döndü. Bak şuna bak, diyerek Turan'ı gösterdi. Domuz gibi.